İman Yolu.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla İman Yolu'nda sizinle birlikteyiz. Bu yolda yürürken elimizden geldiği kadar ışık tutmak, aydınlatmak, bildiklerimizi paylaşmak, dilimizin döndüğünce sizin sorularınıza da yanıt vermek istiyoruz. Birkaç haftadır özellikle ülkemizdeki bazı şehirleri, yerleri, bölgeleri vesaireyi kullanarak onun kutsal kitaptaki varlığını, yansımasını, anlamını ortaya koyarak birlikte zaman geçiriyoruz. Önceki programımızda Antakya hakkında konuştuk. Bir haç şehri, İsa inanlılarına ilk kez Hristiyan adının verildiği ve bunun küçük İsa'cılar gibi, küçük Mesihler gibi onları alçaltmak için kullanılan bir ifade olduğunu, ilk kilisenin orada kurulduğunu, Yahudilerin dışında uluslara ulaşılan ilk halkadaki yer olduğunu ve o şehirde, o kilisede yani Saint Pierre Kilisesi'nde farklı milletlerden, farklı renklerden, farklı kökenlerden insanların İsa Mesih'in adı, İsa Mesih'in çatısı altında nasıl buluşup Tanrı'yı yücelttiklerini ve oradan da bütün dünyaya Tanrı'nın sözünü yaymaya çalıştıklarını anlatmıştık. Şimdi burada ikinci durağımız tabii ki Tarsus olacak. Tarsus dünyanın ve inancın kesiştiği bir ana damar niteliğinde. Aslında bizim bütün bu bölgelerimizde biz çok daha uzun bir tarihten bahsedebiliriz. Ama ulaşılabilen arkeolojik buluntuları düşündüğümüzde Tarsus bu anlamda Antakya'dan biraz daha zengindir. 7000 yıllık bir hazırlığın ve sanki bir elçinin dökümhanesinin orada kurulduğunu ve Tarsus'un Paulus gibi bir ismi ortaya çıkartan zihinsel ve kültürel ortamıyla, atmosferiyle onu yaratan bir tohum gibidir. Ve bir elçinin sadece doğduğu bir yer değil, Tanrı'nın ulusları fethetmek için seçtiği en mükemmel bir torna gibi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Hitit metinlerinde Tarsa olarak geçiyor Tarsus. İşte bir efsaneye göre kanatlı at Pegasus'un burada ayağını yere vurmasıyla, ki antik Grekçe'de Tarsos ayak tabanı anlamına geliyor. Ve bu kanatlı at Pegasus'un ayağını yere vurmasıyla ortaya çıkan o sesin çağrıştırdığı bir kelime olarak çıkıyor. Yani ayak basma imgesi. Şehrin her zaman yere sağlam basan rasyonel bir karakterinin olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki oradaki arkeolojik çalışmalar, özellikle Gözlü Kule höyüğündeki çalışmalar Tarsus'un merkezinde milattan önce 7000 yılına kadar gidiyor ve Neolitik çağdan bu yana yaşamın kesintisiz bir şekilde orada sürdüğünü kanıtlayan bir belge niteliğinde. Tabii ki bu Paulus'un yürüdüğü sokakların altında çok daha fazla katmanlı insanlık hafızasının yattığı da geliyor. Çünkü o açılan höyükte ilk görülen şey bir sokak, 7000 yıl önce yapılmış olan sokak. Aslında bütün bunlar bize sokağın, aydınlatma ışıklarının ne kadar önemli olduğunu, bizim düşündüğümüzden çok daha farklı anlamlar ifade ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şehir Hititlerden sonra Asurlulara geçiyor. Asurlular Roma'nın Klikya, zaten o bölge Klikya olarak biliniyor. Klikya eyaletinin başkenti haline geliyor. Ve tabii ki milattan önce 41 yılında Kleopatra ve Romalı general Antonius'un da o efsanevi buluşmasının işte Tarsus'ta gerçekleştiğini gösteriyor. Paulus'un yetiştiği yer. Bazen programlarımızda değiniyoruz ya, coğrafya kaderdir. Bir yere kadar doğru, bir yerden sonra başka şeyler de devreye giriyor. Ama Paulus'u yetiştiren bu bilgi denizi, yani üç tane kimliğin olduğu, fakat tek bir elçinin o torna tesviyesinden İsa'nın sözünü bütün dünyaya duyuracak, duyurmak için yola çıkacak, konuşacak, bundan dolayı işkenceler görecek Paulus'un hikayesini anlatır. Paulus, evet, Tarsuslu Paulus. Bir Yahudiydi, bir Ferisiydi ve İsrail yöneten 70'lerin üyesi olan Gamaliel'in de öğrencisiydi. Tabii ki bu aralar stoacılıkla ilgili çok fazla şey söyleniyor. Aslında stoacılıktan çıkmış ve beklenenden çok daha farklı anlamlara bürünmüş ve söylemediği birçok şeyi de kendi bünyesinde barındıran bir felsefi akım haline gelmiştir. İşte stoacılığında kalesi durumundaydı Tarsus. Paulus aslında bu fikre sahip olanlarla ve felsefe yapan, felsefe üreten filozoflarla konuşurdu, fikir alışverişi yapardı, hatta onlarla tartışırdı. Tarsus'un bu entelektüel insanlarına Paulus kendi güçlü, sağlam entelektüel yapısıyla ve onun üzerine koyup bütün felsefesini, dünya görüşünü Hristiyan inancıyla birleştirdiği düşüncelerini, yaşam tarzını onlara anlatıyordu. E tabii ki doğuştan gelen bir Roma vatandaşlığı vardı Paulus'un. Elçilerin İşleri 22. bölüm 28. ayette bundan söz ediyor. O dönemde Roma vatandaşlığı çok kıymetli bir vatandaşlıktı. Hani bazen haberlerde görürsünüz, işte hangi ülkenin pasaportu en çok ülkeye vizesiz bir şekilde gider, hangi ülkenin pasaportu en kıymetlisi, en güvenilir olanıdır diye sorarlar ya. Eğer bu soru o dönemde sorulmuş olsaydı, verilecek cevap Roma vatandaşlığıydı. Bu o kadar kıymetli bir şeydi ki bazı zenginler Roma vatandaşlığını para vererek satın alırlardı. Ama her ne kadar paraları olup alsalar bile doğuştan Roma vatandaşı olanların halen ciddi anlamda bir statikosu söz konusuydu. Tabii ki bu kadar entelektüel, bu kadar okuyan Roma vatandaşı Tarsuslu Paulus bir açıdan da çok özeldi. O da çadırcılık mesleğine sahipti. Çünkü Tarsus o dönemde keçi tüyü dokumaları ile hem bir çeşit tekstil hem de çadır üretimi için çok önemli bir noktaydı. Paulus da bu mesleğin erbabıydı. Aslında Hristiyanlar için de çok güzel bir örnektir. Yani bu tent maker dedikleri, hani bir taraftan çalışan, alnının teriyle, elinin emeğiyle parasını kazanan ama öbür tarafta gönüllü bir şekilde Tanrı'nın sözünü insanlara duyurmak isteyen kişilerin seçtiği, oluşturduğu bir yaşam tarzı. İkinci Selanikliler 3. bölüm 8. ayet de bundan bahsediyor. Kimsenin ekmeğini bedava yemedik diyor. Hiçbirinize yük olmayalım diye gece gündüz emek vererek çalıştık ki çalışmayan, emek vermeyen yemesin diyen de aynı kişidir. Ve biz burada görüyoruz. Gerçekten çalışkandı, kimsenin eline bakmıyordu. Tersine paylaşmayı, kazanmayı, emek vermeyi, edindiğiyle yetinmeyi, onu daha çok insana ulaştırmayı seçen bir adamdı. Bütün medeniliği ve entelektüelliğiyle birlikte bunu insanlara paylaşmaktaydı. Ve tabii ki Paulus'un büyüdüğü Tarsus, dedik ya, stoacı felsefenin merkeziydi. Yani Athenodorus'un ve onun gibi filozofların işte disiplin, vicdan, ilişkiler gibi birçok konuda düşünceleri vardı. Fakat büyük olasılıkla stoacılığı iyi bilen Paulus, bu fikre inanan insanlarla çok yakından ilişki içindeydi, onlarla tartışıyordu. Örneğin duygusuzluk, onların stoacı felsefelerine karşı söylediği birçok şeyden bir tanesiydi. Duygusuzluk gözyaşı. Yani stoacı felsefeye göre acıya ve sevince karşı bir çeşit duvar örülür. Duygusuzluk duvarı örülür. Ama aslında öyle bir duygusuzluk duvarı örmek bizi acıdan kurtarmaz. Tersine ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, sevinmenin zamanı var, her şeyin bir zamanı var. Biz de duygularımızı böyle bastırmak ya da öyle bir ruh haline girmemek için kendimizi sıkmak yerine esenlik içinde hareket edebiliriz. Çünkü Tanrı'nın huzurunda bütün duygular Tanrı tarafından bize verilmiştir ve ifade etme özgürlüğümüz vardır. Tabii ki kimseden yardım isteme, yani özellikle kendi kendine yet ve lütuf ile ilgili konularda erdemin kişinin kendi iradesiyle kazandığı bir zafer olduğunu ve bunun da doğal olarak bir kibre, insanı bir gurura sürüklediğini söyleyebiliriz. Oysa Filipliler 4. bölüm 13. ayette şöyle der: "Beni kuvvetlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim." Stoacı felsefede kendini yücelten bir insan görüyorken, Hristiyanların içinde ancak kendisini Mesih'in güçlendirdiği durumda her şeyi yapabilen bağımlı bir insandan bahsederiz. Yani burada stoacı felsefede merkezde insan dururken Hristiyanlıkta merkezde Tanrı durur. Ve tabii ki zayıflık stoacılıkta bir kusur gibi görünür. Paulus Tarsuslu filozofların aksine şöyle haykırır: "Ne zaman zayıfsam o zaman güçlüyüm." Oysa stoacılık bir zırh ve o zırhın arkasında devam ettirilen bir yaşam söz konusuyken, Hristiyanlık da "Evet ben güçsüzüm, evet ben zayıfım, ben kırılganım, benim yüreğim yaralı ve tabii ki ben ancak güçsüz olduğum zaman Tanrı'yı onun en içine yerleştirdiğim için, Tanrı'yı davet ettiğim için ve çaresiz bir şekilde Tanrı'ya ihtiyacımı ortaya koyduğum için ben güçlüyüm. Ve tabii ki Tarsus aslında bu anlamda bir açık hava müzesi gibidir. Neler vardır burada? Antik Roma yolu vardır. Siyah bazalt taşlı yol ve altında bulunan o devasa kanalizasyon sistemi, oradan nasıl bir kalabalığın ve nasıl bir medeniyetin olduğunu gösterir. Paulus kendi vatandaşlığı ile ilgili olarak konuşurken şey dedi ya, hiç de önemsiz olmayan bir şehirden, Tarsus'tan geliyorum ve bir Tarsuslu olarak doğuştan Yahudiyim demişti. Bir başka şey daha var. Paulus'un kuyusu, derinliği 38 metre olan ve evinin bahçesinde olduğuna inanılan o kuyu, hiç kurumayan bir pınar olarak sembolize edilir. Bugün siz oraya gidip hem antik Roma yolunu hem de Paulus'un kuyusunu görebilirsiniz. Bir başka şey de Antony ve Kleopatra eserinde, yani William Shakespeare'in Antony ve Kleopatra eserinde Tarsus'u gümüş küreklerin ritmiyle akan muazzam bir ihtişam dekoru olarak anlattığını görüyoruz. Yani Tarsus dünya literatüründe büyüleyici ve dönüştürücü bir mekan olarak her zaman yerini korumuştur. Tarsus da bizim ülkemizin zenginliklerinden biridir. Tabii ki günümüz diliyle konuşacak olursak, Tarsus, Paulus'un formatlandığı yerdir. Antakya ise aktive edildiği şehirdir. Barnaba Tarsus'un sessizliğinde olgunlaşan Saul'u arayıp bulmuş ve onu Antakya'ya getirmiştir. Paulus, Tarsus'un coğrafi hapishanesi olan Kilikya kapılarını yani Gülek boğazını aşarken aslında inancı dar bir yerellikten evrensel bir düzleme taşımıştır. Peki Tarsus bize ne öğretir? Tarsus bir insanın geçmişini, eğitimini ve kültürel birikimini çöpe atmaz. Tanrı'nın büyük işleri için Tarsus gibi sessiz hazırlık yıllarına ihtiyaç vardır diyebiliriz. Evet, sahneye çıkmadan önce Tarsus'ta yaşayan Paulus o sessiz yıllarda bir şekilde hazırlandı. Bazen bizim hayatlarımızda da öyle sessiz yıllar olur. Beklediğimiz, ne olacağını bilmediğimiz, neye hazırlandığımız ya da hazırlanmadığımız ya da birçok şeyi kaçırdığımızı düşündüğümüz zamanlar olur. Ama bütün o zamanlar bu açıdan bakıldığında Tanrı'nın bizi başka bir şey için hazırladığı bir dönüşüm sürecinin olduğu zaman dilimi olabilir. Dolayısıyla hiçbir şey hayatımızda boş yere yaşanmaz. Eğer bir şey yaşanıyorsa Tanrı'nın mutlaka bir planı vardır. Bizim yapmamız gereken sadece ona boyun eğmek, onu dinlemek, onunla uyumlu bir şekilde yürümeye devam etmektir. Değerli dinleyicilerimiz, İman Yolu programının sonuna geldik ve bugün de sizinle özel bir şehirden seslendik, Tarsus'tan seslendik. Önümüzdeki hafta başka bir şehre gidip, başka bir bölgeye gidip oradan sesleneceğiz ve oradan Tanrı'nın sözlerini sizinle paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bize yazın, arayın, dua konularınızı iletin. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve sizinle birlikte olsun. Esen kalın.
İman Yolu.